Ayrım 19, sayfa 236. Mo evdeydi. Simsiyah saçına ve kıyafetlerine rağmen garip bir şekilde varlığı hiç belli olmuyordu. Liv bazen saat 6'da uyanıyor, Mo'nun bakım evindeki işe gitmek üzere hazırlandığını duyuyordu. Evde başka birinin olması Liv'i gerçekten de rahatlatıyordu. Mo her gün yemek pişiriyor ya da restorandan yemek getirip folyoya sarılı kapları dolaba koyuyor, mutfak masasına notlar bırakıyordu. 180 derecede 40 dakika ısıt. Tabii bunun için fırının düğmesini açman gerekecek. Ya da yarın şu yemeği bitir, yoksa canlanıp boğazımıza sarılacak gibi. Dahası ev artık sigara dumanı kokmuyordu. Liv yine de Mo'nun gizlice terasta sigara içtiğini tahmin ediyordu. Ama bir şey sormamıştı. Her şey belli bir rutine oturmuştu. Liv eskisi gibi erkenden uyanıp beton kaldırımlarda koşuyor, adımlarını atarken gürültü zihnini dolduruyordu. Artık kahveden vazgeçtiği için frene çay yapıyor, tost yiyip masasının başına oturduğunda işsizliği dert etmemeye çalışıyordu. Ama artık Mo'nun eve geldiği saat 3'te kapının açılmasını iple çekiyordu. Mo kira ödemeyi teklif etmemişti ve Liv de bunun resmi bir anlaşmaya dönüşmesinden ikisinin de hoşlanmayacağını düşünüyordu. Ama Mo, Liv'in çantasının çalındığını öğrendiğinde ertesi gün mutfak masasına bir miktar para bırakmıştı. Bir an önce ödenmesi gereken vergi borcu yazıyordu notta. Sakın karşı çıkma. Liv de karşı çıkmamıştı. Çünkü başka şansı yoktu. Çay içip ücretsiz olarak dağıtılan Londra gazetesini okurken telefon çaldı. Mo havayı koklayan av köpeği gibi başını dikip saatine baktı ve arayanın kim olduğunu biliyorum dedi. Liv gazeteyi okumaya devam etti. Çantanı bulan adam arıyor. Liv'in fincanı tutan eli havada kalmıştı. Kim? Ah, sana söylemeyi unuttum. Daha önce de aradı. Köşede beklemesini, çantayı ondan alacağımızı söyledim. Nasıl bir adammış bu? Bilmem, icra memuru olmadığından eminim sadece. Aman tanrım, gerçekten çantamı bulmuş mu? Sence bulduğu için ödül ister mi? Liv ceplerini karıştırdı. Bulduğu 4 sterlinle bozukları ellerinde tutuyordu. Fazla paran yokmuş. Cinsel anlamda bir şey beklemezse sadece bunları verebilirim. Yalnızca 4 sterlin mi? Asansöre yöneldiklerinde Liv parayı avucunda tutuyordu. Mo yüzünü buruşturdu. Ne var? Düşündüm de biz onun çantasını çalarsak ne komik olur. Onu dolandırabiliriz. Kadın dolandırıcılar. Mo kıs kıs güldü. Bir defasında postaneden tebeşir çalmıştım. Sabıkam var. Liv dehşete düşmüştü. Ne var? Mo ciddi bir ifadeye bürünmüştü. 7 yaşındaydım. Asansör aşağıya inene kadar konuşmadılar. Kapı açıldığında Mo, hemen kaçabiliriz. Adresini bile bilmiyor dedi. Liv, Mo diye söze girdi ama dış kapıdan çıktığında köşedeki adamın saçının rengini, elini saçının arasında gezdirişini görünce hemen döndü. Yanakları alev alev yanıyordu. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Oraya gidemem. Neden? Çantanı buradan görebiliyorum. İyi birine benziyor. Dolandırıcı olmadığı belli. Ayakkabıları var, baksana. Dolandırıcılar ayakkabıları giymez. Çantayı benim için alır mısın? Onunla gerçekten konuşamam. Neden? Mo onu inceliyordu. Neden kızardın? Bak, bu adamın evinde kaldım ve çok utanç vericiydi. Aman tanrım, onunla yattın mı? Hayır, yatmadım. Yattın. Mo gözlerini kısarak ona baktı. Yoksa yatmak mı istedin? Evet, bence istedin. Yakaladım seni. Mo, lütfen çantamı ondan alır mısın? Ona evde olmadığımı söyle, lütfen. Mo bir şey diyemeden Liv tekrar asansöre koşup üst kata çıkmak için düğmeye bastığında zihninde düşünceler dolanıp duruyordu. Cam eve vardığında alnını kapıya yaslayıp kulaklarında duyduğu kalp atışlarını dinledi. Ben 30 yaşındayım dedi kendi kendine ve arkasındaki asansörün kapısı açıldı. Tanrım, teşekkür ederim Mo, ben... Paul McCafferty karşısında duruyordu. Liv şaşkınlık içinde Mo nerede diye sordu. Ev arkadaşın o kız mı? Çok ilginç biri. Liv konuşamıyordu. Dili ağzından taşacak kadar şişmişti sanki. Elini saçına götürdü. Yıkanmadığının farkındaydı. Her neyse dedi Paul. Merhaba. Merhaba. Paul elini uzattı. Çantan seninki değil mi? Onu bulduğuna inanamıyorum. Bir şeyleri bulma konusunda ustayımdır. Benim işim bu. Doğru ya, eski polistin. Şey, teşekkür ederim. Gerçekten. Merak ediyorsan söyleyeyim, bir çöplükte bulunmuş. Başka iki çantayla birlikte. Üniversite kütüphanesinin önünde. Bekçi bulmuş ve hepsini teslim etmiş. Ne yazık ki kartlarınla telefonuna alınmış ama para içinde. Ne? Evet, çok ilginç. 200 sterlin, kontrol ettim. Liv sıcak bir duşun altına girmiş gibi rahatlamıştı. Gerçekten mi? Parayı bırakmış mı? Çok ilginç. Bence de kartları alırken gözden kaçırmış olmalılar. Liv çantayı alıp içini karıştırdı. 200 sterlin, saç fırçası, o sabah okuduğu kitap ve rujuyla birlikte çantanın en dibinde duruyordu. Daha önce böyle bir şey duymamıştım. Yine de sevindirici değil mi? En azından daha az üzüleceksin. Paul gülümsüyordu. Ancak bu alaycı ya da önceki gece ona asıldığı için yargılayıcı bir gülümseme değildi. Bir şeye gerçekten sevinen birinin tebessümüydü. Liv de ona gülümsediğini fark etti. İnanamıyorum. 4 sterlinlik ödülü hak ettin mi yani? Paul bunu söylerken Liv gözlerini kırpıştırdı. Bunu Mo söyledi. Paul güldü. Ama bir süre gözlerini yere dikti. Liv, bir akşam benimle çıkmak ister misin? Liv hemen yanıt vermeyince de, büyük bir organizasyon olmak zorunda değil, diye ekledi. İçki içmeyiz, gay bara da gitmeyiz. Ev anahtarlarımız elimizde, çantamızı kimseye kaptırmadan yürüyüş de yapabiliriz. Liv kısık bir sesle, olur, dedi ve tekrar gülümsediğini fark etti. Çok isterim. Paul McCafferty, titreyen, gürültülü asansörden inerken kendi kendine ıslık çalıyordu. Aşağıya indiğinde, bankadan para çektiğinde elinde kalan makbuzu top gibi buruşturup gördüğü ilk çöp kutusuna attı. 4 defa buluşmuşlardı. İlkinde pizza yemişlerdi ve Liv, Paul'e alkolik olmadığını kanıtladığına ikna olana kadar sodadan başka bir şey içmemiş, sonrasında da sadece bir kadeh gin tonik içmişti. Herhalde bu, o güne dek içtiği en güzel gin tonikti. Paul onu eve bırakmıştı ve tam gitmek üzereyken dönüp Liv'in yanağına bir öpücük kondurunca utanç verici bir şey yapmış gibi gülmüşlerdi. Sonra Liv de uzanıp ona kısa ama içten bir öpücük vermişti. Aslında kendinden bir şeyler verdiği bir öpücüktü bu ve nefesi kesilmişti. Paul de geri geri asansöre yürümüştü ve kapılar kapandığında bile gülümsemeye devam etmişti. Liv ondan hoşlanıyordu. İkinci buluşmada Paul'un kardeşinin tavsiye ettiği bir grubu dinlemeye gitmişlerdi ama grup berbat çalıyordu. 20 dakika sonra Liv, Paul'un de gruptan hoşlanmadığını görünce rahatlamış, Paul oradan ayrılmayı önerdiğinde kalabalık barda birbirlerini kaybetmemek için farkında olmadan el ele tutuşmuşlardı. Paul'un dairesine varıncaya kadar da ellerini bırakmamışlardı. Evde çocukluklarından, sevdikleri gruplardan, köpek cinslerinden ve sevmedikleri yemeklerden konuşmuş, Liv bacaklarının uyuştuğunu hissedene kadar koltukta öpüşmüşlerdi. Sonraki 2 gün boyunca çenesi kıpkırmızı kalmıştı. Birkaç gün sonra da Paul onu bir öğle vakti aramış, Liv'in evine yakın bir kafenin önünden geçtiğini ve isterse bir kahve içebileceklerini söylemişti. Paul'in öğle molasının izin verdiği ölçüde kahveleriyle pastalarını ağır ağır yiyip içerken Liv, "Gerçekten buradan mı geçiyordun?" diye sormuştu. Paul, "Elbette." diye yanıt verdiyse de kulaklarına kadar kızardığını gören Liv'in keyfi yerine gelmişti. Paul de onun baktığını görünce elini sol kulak memesine götürmüştü. Ah, gerçekten de hiç yalan söyleyemiyorum. 4.sünde bir restorana gitmişlerdi. Tatlılar gelmeden Liv'in babası aramış, Caroline'in onu yine terk ettiğini söylemişti. Hattın diğer ucundan öyle yüksek sesle inliyordu ki masanın karşı tarafında oturan Paul yerinden sıçramıştı. Liv telefonu kapattıktan sonra "Gitmeliyim," demiş, Paul'un yardım önerisini geri çevirmişti. İkisinin tanışmasına henüz hazır değildi. Özellikle babasının pantolon bile giymemiş olma ihtimali çok yüksekti. Liv yarım saat sonra babasının evine vardığında Carol'in çoktan eve dönmüştü. Babası mahcup bir ifadeyle "Bugünün çizim günü olduğunu unutmuşum," demişti. Paul ilişkilerini daha ileriye taşımaya niyetli görünmüyordu. Liv de David'den gereğinden fazla bahsetmiş olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Belki de bir şekilde kendini Paul'e kapatmıştı. Ama sonra Paul'ün nezaketinden ötürü ondan uzak durduğuna karar verdi. Başka zamanlarda ise neredeyse öfkelenerek David'in onun bir parçası olduğunu ve eğer bir ilişki yaşayacaklarsa Paul'ün bunu kabullenmesi gerektiğini düşünüyordu. Birkaç defa zihninde onunla konuşmuş, 2 defa da kavga etmişti. Paul hiç aklından çıkmıyordu. Anlattıklarının tek kelimesini bile kaçırmak istemeyen bir kararlılıkla onu dinlemesini, erkenden beyazlamış saçlarını, masmavi gözlerini düşünüyordu. Liv, birini düşünerek uyanmanın, fiziksel olarak birine yakın olma isteğinin, teninin kokusunu anımsayınca başının dönmesinin nasıl bir duygu olduğunu unutmuştu. Hala fazla iş alamıyordu ama artık buna eskisi kadar dert etmiyordu. Bazen gün ortasında ona mesaj yolluyor, Paul'ün Amerikan aksanı kulağında çınlıyordu. Paul McCafferty'ye ondan ne kadar hoşlandığını göstermekten korkuyordu. Belki de onu yanlış anlıyordu. En son 9 yıl önce biriyle çıktığından beri belki de kurallar değişmişti. Mo'nun internet buluşmaları, arkadaşlardan faydalanmak, cinsellikte yapılması ve yapılmaması gerekenlerle ilgili gözlemlerini dinliyordu ama kendini lehçe konuşan biriyle karşı karşıyaymış gibi hissediyordu. Paul McCafferty'yi Mo'nun erkeklerle ilgili anlattıklarına göre değerlendirmek çok zordu. Mo'nun bahsettiği erkekler bayağı, fırsatçı, bencil, porno müptelası, miskin tiplerdi. Paul ise fazlaca açık yürekli ve anlaşılırdı. Paul'e göre de New York Polis Departmanı'nın uzman birimde yükselmemesinin sebebi buydu. Siyahlarla beyazlar yükselmek için griye bürünebiliyorlar demişti. Konuşurken tereddüt ettiği, mesafeli durduğu tek konu oğluydu. Boşanmak berbat bir şey. Çocuklarımızın sorunu olmadığını, sürekli kavga eden iki kişinin arasında kalmaktansa böylesinin onlar için daha iyi olduğunu söylüyoruz ama onlara asıl soruyu sormaya cesaret edemiyoruz. Asıl soruyu mu? Ne istediklerini? Çünkü yanıtı biliyoruz. Yüreğimizi parçalayacağını biliyoruz. Paul bakışlarını uzak bir noktaya dikti ve birkaç saniye sonra gülümsedi. Yine de Jake iyi. Gerçekten iyi idare ediyor. Anne ve baba olarak hak ettiğimizden çok daha iyi. Liv, Paul'ün Amerikan tarzını seviyordu. Bu ona tuhaf bir hava veriyordu ve Liv'in David'den uzaklaşmasını sağlıyordu. Nezaket duygusu gelişmişti. Bir kadına içgüdüsel olarak kapı açan erkeklerdendi ve bunu kibarlık olsun diye değil, kapıdan biri geçecekse açmama ihtimali aklına gelmediği için yapıyordu. Otoriter bir havası vardı. Yolda yürürken insanlar yolundan çekiliyordu ve Paul bunun pek farkında değildi. ''Aman tanrım, çok kötü desene'' dedim o. ''Ne? Sadece anlattım. Onun gibi biriyle zaman geçirmek...'' Mo homurdandı. ''Artık vakti gelmiş.'' Ama Liv onu daha önce hiç cam eve davet etmemişti. Mo da onun tereddüt ettiğini seziyordu. ''Evet Rapunzel, kalenden ayrılmamaya kararlıysan senin şu tuhaf prensi saçlarınla yukarıya çekmen gerekecek.'' ''Bilemiyorum. Benim fikrim bu.'' dedi Mo. ''Odanı biraz değiştirmeliyiz. Eve biraz bir hava katmalıyız. Yoksa sonsuza dek David'in evine birini getiriyormuşsun gibi hissedeceksin.'' Liv sadece mobilyalar yer değiştirse bile öyle düşüneceğini biliyordu. Ama salı günü öğleden sonra Mo işten döndüğünde yatağı odanın diğer köşesine taşıyıp evin merkezinden geçen ve mimari bir omurgaya benzeyen kaymak taşı rengi beton duvara yasladılar. Bu fazla titiz biri için belki de çok uygun görünmüyordu ama bu değişikliğin canlandırıcı bir tarafı da vardı. Mo ardında bıraktığın kadına bakarak ''Evet'' dedi. ''O resmi de başka bir yere asmalısın.'' ''Hayır, o kalsın. Ama onu David'in aldığını söylemiştin. Ve bunun da anlamı... Umurumda değil, orada kalacak. Hem...'' Liv gözlerini kısıp resimdeki kadına baktı. ''Oturma odasında biraz tuhaf durur. Çünkü çok, çok samimi. Samimi derken? Şey, seksi işte. Sence de öyle değil mi?'' Mo gözlerini kısıp portreye baktı. ''Ben öyle bir şey görmüyorum. Şahsen benim odam olsa oraya bir plazma televizyon koyardım.'' Mo odadan çıktığında Liv resme bakmaya devam etti ve ilk kez içinin kederle dolmadığını hissetti. ''Ne diyorsun?'' diye sordu kıza. ''Yola devam etme vakti geldi mi?'' Cuma sabahı her şey ters başlamıştı. ''Demek ateşli bir buluşma olacak ha?'' Babası bir adım atıp onu sıkıca kucaklamıştı. Çok keyifli, içten ve mantıklıydı. Yine de konuşurken elleriyle tırnak işareti yapıyor ve giyinikti. ''Ah şey, fazla abartmaya gerek yok baba.'' ''Ama bu harika. Sen çok güzel bir kadınsın. Bu çok doğal. Dışarı çıkıp kanatlarını açmalı, gururla yürümelisin.'' ''Benim kanatlarım yok baba.'' Liv çayını yudumladı. ''Ayrıca o konuda henüz ikna olmuş sayılmam.'' ''Ne giyeceksin? Parlak bir şeyler mi? Carolyn, sence ne giysin?'' Kızın saçlarını tokayla toplayan Carolyn mutfağa geldi. Örgüsüyle uğraşıyordu ve üzerinde tuhaf bir koku vardı. ''30 yaşında o Michelle. Ne giyeceğini kendisi seçebilir.'' ''Ama kendi üzerine neler geçirmiş, bir baksana, hala David'in estetik anlayışıyla giyinip siyahlara, grilere ve biçimsiz kıyafetlere bürünüyor.'' ''Caroline'den biraz örnek almalısın tatlım, giydiği renklere baksana, onun gibi bir kadın tüm dikkatleri...'' Caroline çaydanlığın altını açarken Michelle'in lafını kesti. ''Sığır derisi giyen bir kadın bile senin dikkatini çeker.'' diye cevabı yapıştırdı. Ama bunu kindar bir tavırla söylememişti. Babası da bunun üzerine Caroline'in arkasına geçip ona sarılmıştı. Kendinden geçmişçesine gözleri kapalıydı. Biz erkekler ilkel yaratıklarız. Gözlerimiz kaçınılmaz şekilde parlak ve güzel şeylere kayar. Sonra bir gözünü açıp Liv'i inceledi. Belki biraz daha az erkeksi bir şeyler giyebilirsin. Biraz daha az erkeksi mi? Babası geri çekildi. Kocaman siyah bir kazak, siyah kot pantolon, makyaj yok. Baştan çıkarıcı bir kadın izlenimini yarattığını söyleyemem. Nasıl rahat ediyorsan öyle giyin Liv, onu aldırma. Erkeksi mi görünüyorum sence? Aslında onunla gay barda tanıştığını söylemiştin değil mi? Belki bir parça erkeksi görünen kızlardan hoşlanıyordur. Caroline, yaşlı budalanın tekisin sen diye çıkıştı ve çay fincanını alıp odadan çıktı. Yani erkeksi bir lezbiyen gibi mi görünüyorum öyle mi? Ben yalnızca güzelliğini biraz daha vurgulayabileceğini söylüyorum. Saçlarına biraz hava ver örneğin. İnce belini ortaya çıkartacak bir kemer tak. Caroline başını kapıdan uzattı. Ne giydiğinin bir önemi yok tatlım. İç çamaşırın güzel olsun yeter. En önemlisi iç çamaşırıdır. Babası Caroline'in arkasından bakarken ona sessiz bir öpücük yolladı ve kendinden geçmişçesine iç çamaşırı dedi. Liv kıyafetine baktı. Tamam, teşekkürler baba. Şimdi kendimi harika hissediyorum. Gerçekten harika. Benim için zevkti. Ne zaman istersen bana danışabilirsin. Avucunu çam ağacından masaya vurdu. Nasıl geçtiğini haber ver. Ah, bir randevu, ne heyecan verici. Liv aynada kendine baktı. En son 3 yıl önce bir erkek vücudunu çıplak halde görmüştü. Dahası bir erkeğin karşısında çıplak olduğunun farkında olduğu son deneyimi de tam olarak 4 yıl önceydi. Bu yüzden Mo'nun önerisini uygulamıştı. Vücut kıllarının hafif bir şekil verdiği küçük bir kısmı dışında tümünü almış, yüzüne maske sürmüş, saçına bakım yapmıştı. İç çamaşırı çekmecesini karıştırıp baştan çıkartıcı sayılabilecek ve rengi solmamış bir şeyler de bulmuştu. Ayak tırnaklarını oje sürüp el tırnaklarını da tırnak makasıyla kesmek yerine törpülemişti. David böyle şeylere aldırmazdı ama artık o yoktu. Dolabına gidip sıra sıra dizili siyah ve grileri, sıradan siyah pantolonlar ile kazakları inceledi. Hepsi de sade kıyafetlerdi. Sonunda siyah, dar bir etekle V yaka bir kazakta karar kıldı. Ve bu kıyafetini bir düğünde giymek için alıp bir daha da hiç giymediği, uç kısmında kelebek olan kırmızı topuklu ayakkabılarıyla tamamladı. Bu modası geçmiş bir ayakkabıydı ama bir lezbiyenin giymeyeceği tarzda olduğu da kesindi. Vay, şuna bak! Mo üzerinde ceketi, sırtında çantasıyla gitmeye hazır bir halde kapıda durmuştu. Çok mu abarttım? Kuşkuyla ayak bileğini uzattı. Harika görünüyorsun. Büyük anne ayakkabısı giyecek değilsin ya. Liv iç geçirdi. Hayır, büyük anne ayakkabısı giymeyeceğim. Aslında iç çamaşırı seçimimi etraftaki herkesin öğrenmesini istemiyorum tabii. O halde git ama kimseyi kendine yanaştırma. Sana söz verdiğim gibi tavuktan biraz ayırdım ve dolapta da bir kase salata var, sosunu ekle. Bu gece ranch'te kalacağım için ayağına dolanmam. İstediğini yaparsın. Liv'e anlamlı anlamlı sırıtıp merdivenlere yöneldi. Liv tekrar aynaya döndü. Etek giymiş, aşırı makyajlı bir kadın ona bakıyordu. Alışkın olmadığı ayakkabılarla hafiften tökezleyerek odanın içinde yürürken dengesinin neden bozulduğunu anlamaya çalışıyordu. Etek üzerine tam oturmuştu. Koşmak da bacaklarına hoş bir çekicilik katmıştı. Ayakkabılarının rengi kıyafetiyle uyumluydu. İç çamaşırı fazla dikkat çekici olmamakla birlikte güzeldi. Kollarını göğsünde birleştirip yatağın kenarına oturdu. Bir saat sonra Paul onu almaya gelecekti. Ardında bıraktığın kadına baktı. Nasıl göründüğünü bilmek isterdim, dedi ona içinden. Tablodaki kadının tebessümü bir anlam ifade etmemişti. Hatta onunla alay ediyor gibiydi. Hiç şansın yok diyordu. Liv bir süreliğine gözlerini kapattı. Sonra telefonunu alıp Paul'e mesaj attı. Planda bir değişiklik oldu. Dışarıda bir şeyler içsek olur mu? Yemek yapmak mı istemedin? Dışarıda bir şeyler getirebilirdim. Paul sandalyesine yaslandı. Sarhoşlara özgü cilveleşmelerinden öğlenden beri orada olduklarını tahmin ettiği ofis çalışanlarını inceliyordu. Sallanarak yürüyen kadının, köşede sızan muhasebecinin hali onu eğlendirmişti. Ben yalnızca evden çıkmak istedim. Anlıyorum. Evde çalışmanın sıkıntıları, bunun insanı nasıl çılgına çevirebileceğini unutmuşum. Kardeşim buraya ilk taşındığında iş başvurularını yapmak için birkaç hafta bende kalmıştı. Ve eve döndüğümde kelimenin tam anlamıyla bir saat boyunca hiç susmadan konuşmuştu. Amerika'dan birlikte mi geldiniz? Boşandıktan sonra bana destek olmak için geldi. Biraz dağılmıştım. Sonra da dönmedi. Paul, İngiltere'ye 10 yıl önce gelmişti. İngiliz karısı evini çok özlüyordu. Özellikle de Jake henüz bebekken. O da karısını mutlu etmek için polis teşkilatından ayrılmıştı. Buraya geldikten sonra sorunun mekanda değil, bizde olduğunu anladık. Bak bak, şu mavi takım elbiseli adam birazdan kabarık saçlı kıza yanaşacak. Dev içkisini yudumladı. Gerçek saç değil o. Paul gözlerini kıstı. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Peruk mu yani? Eklenti diyelim. Olamaz. Göğüslerini de yaptırdığını söylersin şimdi. Hayır, onlar gerçek. Dört memesi mi var? Süt yeni fazla küçük olduğu için dört memesi varmış gibi görünüyor. Paul öyle şiddetli bir kahkaha attı ki öksürmeye başladı. En son ne zaman böyle güldüğünü anımsamıyordu. Liv isteksizce de olsa ona gülümseyerek yanıt verdi. Sanki bütün yanıtları içsel bir konuşmayla bölünüyormuş gibi bu akşam biraz tuhaf hissediyordu kendini. Paul sonunda kendini kontrol etmeyi başardı. Liv'i rahatlatmaya çalışarak ''Ne düşünüyorsun peki?'' diye sordu. ''Sence dört memeli kız ona karşılık verecek mi?'' ''Belki bir içki daha içerse. Adamdan hoşlandığını pek sanmıyorum.'' ''Evet, onunla konuşurken gözlerine bakmıyor. Sanırım gri ayakkabıları seviyor. Hiçbir kadın gri ayakkabı sevmez, inan bana.'' Paul bir kaşını kaldırıp içkisini bıraktı. ''İşte bu yüzden bir erkek için molekülleri ayırıp ülkeleri işgal etmek kadınların aklından ne geçtiğini anlamaktan daha kolay.'' ''Peh, şanslıysan belki bir gün sana bir kural öğretebilirim.'' Paul ona bakınca Liv aşırıya kaçmış gibi kızardı. Anlamsız bir sessizlik olmuştu. Liv içkisine baktı. ''New York'u özlüyor musun?'' ''Arada bir gidiyorum. Eve gittiğimde herkes aksanımla dalga geçiyor.'' Liv onu yarım kulak dinliyor gibiydi. ''Bu kadar üzülme.'' dedi Paul. ''Ben burada mutluyum.'' ''Ah hayır, affedersin, ben...'' Sözler dudaklarında eridi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Liv ona bakıp parmağını bardağının kenarında gezdirerek konuşmaya başladı. ''Paul, senden bu gece eve gelmeni isteyecektim. Bu gece... Ama ben yalnızca henüz çok erken, yapamam, bunu yapamam. Yemeği o yüzden iptal ettim.'' Kelimeler havaya dökülüyordu. Saç diplerine kadar kızarmıştı. Paul ağzını açtı ama hiçbir şey söylemeden tekrar kapattı. Öne eğilip kısık bir sesle konuştu. ''Kısaca aç değilim desen daha iyi olurdu.'' Paul'ün gözleri büyüdü. Sonra da omuzları düştü. Liv, ''Aman tanrım, korkunç bir partner miyim yoksa?'' diye sızlandı. ''Belki de gereğinden fazla açık sözlüsün.'' Liv sızlanmaya başladı. ''Affedersin, ben ne yaptığımın...'' Paul uzanıp hafifçe Liv'in eline dokundu. Bu kadar gergin görünmesini istemiyordu. Tok bir sesle ''Liv'' dedi. ''Senden hoşlanıyorum, harika birisin. Ama uzun bir süre kabuğundan çıkmadın ve ben...'' Ne söyleyeceğini bilemedi. Böyle bir konuşma yapmak için henüz çok erkendi. Hepsinden öte hayal kırıklığına uğramak istemiyordu. ''Lanet olsun, pizza yemeye ne dersin? Çünkü açlıktan midem kazınıyor. Hadi bir şeyler atıştıralım ve başka bir yerde birbirimizi huzursuz edelim.'' Paul onun dizini kendi dizinde hissediyordu. ''Şey, aslında evde yemek var.'' Paul güldü, sonra sustu. ''Tamam, şu durumda ne söyleyeceğimi bilemiyorum.'' ''Harika olur.'' de. ''Sonra da işleri daha da karmaşık bir hale sokmadan çeneni kapat Liv.'' de. Paul ''Harika olur diyorum o halde.'' dedi. Liv'e paltosunu tuttu ve birlikte bardan çıktılar.